Ayrım 10.
Sayfa 85. Çerağımız 40 budaktan uyandı. 7 iklim 4 köşeyi dolandım. Hünkar Hacı Bektaş pirim hu deyu. İndim eşiğine niyaz eyledim. Hünkar Hacı Bektaş pirim hu deyu. Vardım kapısına sanduka nurdan. Eşiğine yüzüm sürdüm hakinden. Destur aldım ben gül yüzlü pirimden. Hünkar Hacı Bektaş pirim hü deyi. Balım sultan sayvan kurmuş oturur. Feriştehler her hizmetin yetirir. 7 iklim 4 köşeden götürür. Hünkar Hacı Bektaş pirim hu deyi. Meydanda oturan mertlerin verdi. Her sabah okunur erenler birdi. Hak Muhammed Ali pirimin ceddi. Hünkar Hacı Bektaş pirim hu deyi. Hak'tan geldi yeşil ferman göründü. Rum'un erlerine cümle okundu. Karaca Ahmet Sultan bendesi oldu. Hünkar Hacı Bektaş pirim hu deyü. Sersem Ali vardı pire dayandı. Çerağımız 40 budaktan uyandı. Mürşid olan her bir renge boyandı. Hünkar Hacı Bektaş pirim hu deyü. Sersem Ali Baba ölümü miladi 1569. Yücedir, uludur, Türktür soyumuz. Horasan erleri, Türk serverleri, Hacı Bektaş beli ocağındanız. Hakikat ilminin hak rehberleri, Sultan Seyit Ali bucağındanız. Balım Sultan bizim rehnümamızdır, Abdal Musa Sultan pişivamızdır. Kaygusuz Sultan da muktedamızdır, Selman Kanber Ali uşakındanız. Yücedir, uludur, Türktür soyumuz, Hacım Sultan şaka çıkar yolumuz. Sarı İsmail'le Saltukulumuz, Karaca Ahmet Veli uşağındanız. Kara donlu candır türbedarımız, Resul Yusuf Bali Şehsuvarımız, Emrem Sultan Kazak hembarımız, Hızır Lala Bali burçağındanız. Rum erleri hepsi serdacımızdır, Mürşidin didarı miracımızdır, Ana bacı bizim öz bacımızdır, Sultan Mürsel Bali yasağındanız. İskender'le Otman Baba şahımız, Seyyid Haşim Baba hem penahımız, Muhammed Ali'ye varır rahımız, Hilmi dedem köktür biz sakındanız. Atamdır fakiri şahı Horasan, İmam Musa Kazım ceddindir sultan, Muhammed Ali'nin izinde olan, Düldülüz miracın burakındanız. Yusuf Fakir Baba miladi 1884 doğumu. Ahi Evren. Üzerinde en çok konuşulan ve Anadolu'da en çok bilinen Anadolu erenlerinin başında Ahi Evren gelmektedir. Ahi Evren'in yaşamı, örgütçülüğü ve kişiliği konusunda çok söz söylenmiştir. Onunla ilgili tarihi bilgiler yeteri kadar çoktur. Ahi Evren'in de Hacı Bektaş, Geyikli Baba, Abdal Musa, Mevlana gibi Horasan pirlerinden olanlarla arkadaş ve fikirdaş olduğu bilinmektedir. Bektaşi kültürüyle iç içe yandaş ve kardeş görünümünde bulunmakta olup, ahilik zamanla bektaşilik içinde kaynaşmış ve bu tarikatla aynı konuma girmiştir. Ahi Evren'in asıl adı Mahmud, lakabı ise Nasiruddin, künyesi Ebul Hakaik, nispet adı da Hoyi olarak bilinmektedir. Ahi Evren eserlerinde kendi adını kullanmaktan özenle kaçınmış olmasına karşı yine de yükselen itibarı gölgelenememiştir. Kendisinden söz ederken bu fakir, bu zayıf gibi tabirler kullanılmıştır. 1215 tarihinde doğduğu tahmin edilir. Azerbaycan'ın Hoy kasabasından bir süre yaşadığı ve doğum yerinin de Hoy olduğu anlaşılmaktadır. Ahi Evren ilk tasavvufi bilgilerini Ahmet Yesevi okulu öğretmenlerinden almış, Horasan ve Mavera-ün-Nehir onun öğrenimini geçirdiği yerler olarak bilinmektedir. Haç taraflarına giderken burada Türk asıllı gezgin Efhadüddin-i Kirmani ile tanıştığı, ardından Muhyiddin Arabi ve Saadettin Konevi'nin babasıyla birlikte Anadolu topraklarına ayak bastığı anlaşılmaktadır. Alaaddin Keykubat zamanında Konya'ya gelmiş, başlangıçta Mevlana ile iyi ilişkiler kurmuşken, sonraları fikirleri tutmadığından Mevlana'dan ilişkilerini kesmiş bulunmaktadır. Mevlana kent soylularla ilişki kurarken Ahi Evren esnaflar ile köylülere ilgi duymuş, ilişkilerini onlarla sürdürmüştür. Daha sonra Konya'dan Kayseri'ye geçmiş ve arkadaşı şeyhi olan Afhaüddin Kirmani'nin kızıyla evlenmiştir. Ahi Evren'in Babayiler olayı üzerine tutuklandığı, bunu Mevlana'nın adamlarının sultana ihbarları sonucu olduğu bilinmektedir. Ahilik üzerine araştırmalar yapan Neşet Çağatay bu konuda şunları yazmaktadır. Ahi lideri olan Ahi Evren tutuklanmış ve Ahi kuruluşlarının üyeleri olan Türkmenler, Baba İshak'ın başkanlığında Amasya, Tokat, Çorum ve Kırşehir yöresinde 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in zulüm ve adaletsizliğini öne sürerek isyan ettiklerini öne sürmektedir. Dipnot: Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu Olarak Ahilik, Selçuk Üniversitesi Yayını, sayfa 58. Bir başka kaynakta şu bilgiler var. Türkmenler Baba İshak başkanlığında Amasya, Çorum, Kırşehir bölgesinde 2. Gıyasettin'in zulüm ve adaletsizliğini ileri sürerek isyan ederler. Kayseri'de bir süre Evha-üddin ve Ahi Evren'in mahiyetinde kalan Hacı Bektaş da bu isyana katılır. Dipnot: Mikail Bayram, Türk Kültürü sayı 191. Ahi Evren'in Babayi isyanı gibi siyasi bir olaya adı karışır. 5 yıl hapis yatar. Bu olayda pek çok Ahi babaları tutuklanır. Dipnot: Adil Gülaoğlu, Ahi Evren ve Ahilik, sayfa 9. Bir süre Kayseri'de Debba, yani derici atölyesi kurarak esnaflık yaptığı, bu sırada tüm esnafı örgütlediği, esnaf kurallarını koyduğu biliniyor. Hatta kurmuş olduğu örgüt, yurt savunması yaparak Moğolların 1243 yılında Kayseri ilini istila ettiklerinde, Ahiler örgütü kenti savunmuş, hatta Ahi Evren'in eşi Fatma Bacı, Bacıyan-ı Rum adıyla bilinen Anadolu Bacıları örgütünü kurmuş, bu örgütle hem savaşlara katılmış hem de Türkmen kadınlarını örgütlemiş, eğitilmelerine katkıda bulunmuştur. Ahi Evren, Kayseri'de kurmuş olduğu Ahi örgütünün öncülüğünde büyükçe bir sanayi sitesi kurmuş, burada usta-çırak ilişkilerini de kurallara bağlamıştır. Ahilik aristokrasiye karşı ince ince örülmüş bir isyandır. Öncelikle ahiler aristokratlar gibi kendilerini Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi saymaktadırlar. Tanrı mülkünü yönetmek gibi bir istekleri yoktur. Ellerinde büyük topraklar değil, örs, çekiç ve benzeri araçlar vardır. Ve mülkü bir insan grubu dünyada ilk kez Tanrı'nın değil kendilerini saymaktadır. Dipnot: Ömer Tuncer, Bilim ve Ütopya, Aralık 1995, Ankara. Temsil ettikleri sınıf bakımından Mevlana ile sürekli çekişme halindedirler. 1. Alaaddin Keykubat'ın emriyle Kayseri'den gelerek Konya'ya yerleşen Ahi Evren, burada yine esnaflarla örgütlenmeye giriyor. Aynı zamanda müderrislik yaparak birçok öğrencinin yetişmesine öncülük yapıyor. Veziri Saadettin Köpek'in düzenlediği suikast sonucu öldürülen Sultan 1. Alaaddin Keykubat, ahileri tutmaktaydı. Sultanın öldürülmesinin ardından kenti terk ederek bir süre için Denizli taraflarında yaşamını sürdüren Ahi Evren, 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in öldürülmesinin ardından yeniden Konya'ya döner. Bu dönüşü de pek içten olmaz. Çünkü bir yandan Mevlana ve hocası Şemsi Tebrizi, bir yandan Ahi Evren çekişmesi sürmektedir. Ahilerin tertibiyle ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu Alaaddin Çelebi'nin düzenlediği suikastla birlikte Şemsi Tebrizi öldürülür. Olayda Ahi Evren ve Alaaddin Çelebi'nin parmağı olduğu fikri ortaya atılır. Bundan sonra Mevlana'nın oğlu ile Ahi Evren Konya'da duramazlar ve birlikte Kırşehir'e yerleşirler. Ahiler ve Türkmenler 2. Gıyasettin'e karşı siyasi bir tavır alırken, Mevlana ve çevresi bu sultanın paralelinde siyasi bir tutum içinde bulunuyorlardı. Ancak Mevlana ve Ahi Evren arasındaki siyasi ihtilaf, Moğolların Anadolu'yu işgal etmesinden sonra büyük boyutlar kazandı. Ahiler ve Türkmenler Moğollara karşı savaşırken, yer yer isyan ederlerken, Mevlana ve çevresinin Moğol iktidarını destekledikleri görülmektedir. Dipnot: Mikail Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, sayfa 92. Ahilerin Moğol saldırılarına karşı koyuşlarına ve Moğol saldırganlığına karşı yurt savunmasında ahilerin nasıl yer aldıklarını, o çağın büyük gezgin tarihçilerinden İbni Bibi, Moğol saldırısına ilk kıvılcımın Kayseri'de patlak verdiğini işaret etmektedir. Ki bir dönem Ahi Evren Kayseri'de yaşamıştır. Ve Ahi örgütlenmesi Kayseri'de oldukça güçlüdür. Ahilerin bu hareketi onların ne derece yurtsever bir örgütlenme sergilemiş olduklarını göstermektedir. Moğollarla yakın ilişki içerisinde bulunan Şemsi Tebrizi, büyük ihtimalle her bakımdan etki alanına aldığı Mevlana'yı bu yönden etki etmesi olasılığı yüksektir. Erzurum ve Erzincan taraflarından Anadolu'ya ayak basan Moğolları Konya üzerine göndererek sultanlığı da baskı altına alınmasını sağlayan zattır Şemsi Tebrizi. Konya'yı muhasara altına alan Moğollar bu bölgede ne kadar ahi örgütü ve ahi yanlısı varsa hepsine de büyük zulüm yapmaktan çekinmemişlerdir. Hatta Mevlana'ya yakınlığı bulunan ahilere hiç dokunulmadığı dikkatlerden kaçmamıştır. Sultan Veled Divanı'nda şu bilgileri de bulmaktayız. Mevlana'nın ölümünden sonra da Mevlevilerin Moğollarla iyi ilişkileri ve Türkmenlere karşı düşmanca tutumları devam etmiştir. Dipnot: Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, sayfa 74-75. Mevlana ile ilişkilerini bozan Ahi Evren, Kırşehir'e yerleştikten sonra eski mesleği olan debbağlık görevini yürütmüş, burada da yine ahileri örgütlemiştir. Kendisi büyük bir bilgin ve örgütleyici yönüyle de çok sevilip sayılmaktadır. Hatta Mevlana'nın oğlu ile birlikte Kırşehir'de dostane ilişkiler içerisinde yaşamaktadır. Ne var ki Mevlana tarafından Kırşehir emirliğine Moğollara tayin ettirilen Emir Nurettin Caca hem Mevlana'nın oğlunu hem de Ahi Evren'i öldürtmüştür. Mevlana böylece de Şems-i Tebrizi'nin öcünü hem kendi öz oğlundan hem de Ahi Evren'den almaktadır. Tarih 1 Nisan 1261. Ahi Evren'in en yakın arkadaşlarının başında Hacı Bektaş Veli gelmektedir. Bu iki arkadaşın yedikleri içtikleri ayrı gitmemektedir. Her olayda, her harekette birbirlerine danışırlar, birbirlerini bilgilendirmektedirler. Hacı Bektaş velayetnamesi Ahi Evren'den sık sık söz etmektedir. Velayetname bilgileri de Hacı Bektaş'la Ahi Evren'in ilişkilerinin çok samimi olduğunu, birbirlerine her konuda yardım yaptıklarını, fikirlerini birlikte ortaya koydukları Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Alevi kültürünün Türkistan safiliğinin gelişmesi yönündeki çalışmalarda her zaman aynı doğrultuda düşündüklerini göstermektedir. Hatta velayetnamenin bir yerinde şöyle bir tümce göze çarpar. Bu tümce bu ilişkilerin ne derece samimi ve sıcak olduğunu belgelemeye yetmektedir. Hacı Bektaş ile Ahi Evren birbirlerini çok severlerdi. Hatta bir sohbet anında Ahi Evren, "Her kim bizi şeyh edinirse aslında onun şeyhi Hacı Bektaş hünkârdır." Dipnot: Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi, Ahi Evren bölümü. Kaynakların ortak kanısı şunu kesinlikle ortaya koymaktadır. Ahi Evren bir gün öldürülmesi anında karısının ve çocuklarının tek sığınacakları yerin Hacı Bektaş Veli Tekkesi olabileceği düşüncesindedir. Sonuçta yine öyle olmuştur. Ahi Evren'in Nurettin Caca tarafından öldürülmesinin ardından ailesi ve çocukları Hacı Bektaş'a sığınmışlardır. İrene Melikov, ahilerle Bektaşi ilişkileri konusuna değinirken bu konudaki görüşlerini şöyle sürdürmektedir. Fasit Gezgin İbni Batuta, Anadolu'da bulunan ahil hocalarını anlatırken onların çok yaygın olduğunu söylüyor. Ülkelerde yolculuk sırasında çoğu kez ahi konukseverliği derinden yaralamıştır. Bu belgelerden ahil hocalarla dervişlerin tarikatı arasındaki bağın çok sıkı olduğu anlaşılmaktadır. Ahilerde Şii etki hakimdi. Pirleri Selmani Farisi'ydi. Dipnot: İrene Melikov, Uyuridik Uyardılar, sayfa 38. Yine aynı yazar iki bilim adamı ve tarihçiden yararlanarak şunları söylüyor. Velayetnameye göre Hacı Bektaş Rum abdalların başıydı. Abdallar ve ahiler daha sonra Bektaşilik içinde belirginleştiler ve onunla bütünleştiler. Bektaşilik aynı şekilde başka öğeleri, bilhassa Safavi taraftarları göçer zümrelerin oluşturduğu kızılbaşları da içine alacaktır. Dipnot: Melikov, adı geçen eser, sayfa 160. Mikail Bayram, Ahi Evren'in devlete karşı suç işlediği ve isyan ettiği için cenaze namazının bile kılınmadığını, hatta Mevlana'nın oğlu Alaaddin Çelebi'nin de cenazesi Konya'ya getirilmiş ve devlete karşı isyan sırasında öldürülmüş olduğu için olacak, Mevlana oğlunun cenaze namazını kılmamıştır. Dipnot: Mikail Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatı'nın kuruluşu, Aktarma Menakubul Arif'in cilt 1 sayfa 85, A. Baki Gökpınarlı Mevlana Celaleddin sayfa 93, B. Firuzanfer Mevlana Celaleddin sayfa 103. Ahi Evren bir teşkilatçı, savaşçı olduğu kadar büyük bir bilim adamıdır aynı zamanda. Onun yazdığı birçok yapıt vardır. Çeşitli ahi ocaklarında, tekkelerinde Ahi Evren'in kitapları yıllarca ders kitabı olarak okutulmuştur. Ahi Evren teşkilatlanmaya başladığı andan başlayarak, daha doğrusu Anadolu topraklarına ayak basar basmaz geniş incelemelerde bulunmuş, Türkler için yurt edinilmiş olan bu toprakların imar, düzeni, teşkilatlanması, örgütlenmesi, üretim ve tüketim birliktelikleri kurulması yönde büyük umarları olmuştur. Hatta sultanlara bu konularda büyük öğütleri vardır. Devletin destek ve korumacılığında insan yığınlarını hem işsizlikten kurtarmak, hem de belirli dallarda hem eğitimini sağlamak, hem de üretime katkıda bulunmak için çalışmalar yapmıştır. Hatta kendisi de sanatkar olarak dericilik mesleğini de sürdürmüş, örnek davranışlar sergilemiştir. Ahilik adıyla diğer meslek kollarını bu organizasyon içinde toplamayı başarmıştır. bir halk filozofu vasfıyla bu ocaklarda usta çırak ilişkilerini ve çıraklarına kalfa ve kalfaların dini eğitime ve sosyal durumlarıyla yakından ilgilenmiştir. Ahi Evren'in meslek örgütlerinin kurallarını, koşullarını, mesleki ahlakın niteliklerini belirlediği kurallar bütünlüğü bugün bile Türk esnaflarında yürütülmektedir.
Ayrım sonu.